Eylül.
Ayrım 9.
Rüzgar parça parça her dalgadan bir güzel koku öpüşüyle dolup estikçe koylarda koşuşan soluklarla su üstünde oluşturduğu titremeler gibi perişan dalgalar esiyordu. Onlar hep "Ah ne güzel!" diye ilerliyorlardı. Karşıdan görünen büyük yolun heybetli ağaçları altına gelip çayır bütün genişliğiyle önlerine serildiği zaman sonsuz bir şaşkınlık ve sevinç duydular. Bu deniz dalgalarının akışıyla serilen bir deniz enginliği ve görkemiyle önlerinde dalgalanan çayır onları büyüledi. İlk duyguları sevinç oldu ve sevinç şaşkınlıktan doğuyordu. Çayırların içinde yürümek, otların arasında yuvarlanmak ihtiyacıyla titreyerek baharın bütün bolluğu, yeşillik ve kokusu içinde mest ve mutlu ilerledikçe derenin öbür tarafındaki tepelere doğru çayırın yeni ufuklarını görüyorlardı. Bunlar orada bir küçük tepe, beride çayır arasında kıvrılan ve sonra ağaçların içinde kaybolan küçük bir yol, birbirinin omuzundan bakan küçük setler, dere boyunu gölgeleyen söğütlerdi. Dere orada fışıldayarak, burada ürpererek düşüyor, akıyor, bazen otların arasından fısıldıyor, sonra derinleşerek, sessizlik içinde aktığı fark edilmeyerek düşünüyordu. Bazen zevkli bir ahenkle çağlayan bir kurbağanın artsız arasız ötüşünden sonra bu sessizliğin içinde bir tek ah gibi yükselip susan sesler oluyordu. Çayırın asıl otları arasında bu yeşil zemin üstünde işlenmiş papatyaların, sarı, mor, kırmızı çiçeklerin birbirine karışan renkleri ara sıra tek bir renkle sınırlı kalarak küme küme, orada hep beyaz, burada hep mor, ötede hep sarı dalgacıklarla köpürüyor, dere kenarı damla damla ağlayan söğütlerin yeşil gölgeleri altında parlak yeşil çimenlerle bir seccade gibi seriliyordu. Süreya, "Oturalım," dedi. Necip, "Yatmalı," diye söylendi. Doğrusunu isterseniz coşan duygularıyla bu otlara, bu topraklara karışmak istiyor, bir türlü yenemediği bu istekle azap çekiyordu. Kendisini en fazla hayran eden güzellikler karşısında her zaman duyduğu ezilmek, ölmek korkusu şimdi onu daha güçlü, daha dayanılmaz bir inatçılıkla eziyordu. Şemsiyesine dayanmış, ahenkli bir eda ile önde yürüyen Suad'ın kocasına yaslanan vücudunu görüyor, her yerde, her zaman aynı özleyiş ve aynı vefa ile sizin olan bir kadın yoksunluğu ve ateşi ile inlemek, düşüp ölmek istiyordu. O her aşktan zehirlenmişti. Önceden kendisini bir kere görmek için mi teslim olduklarında tereddüt ettiği birkaç kız hayvan gibi gelip ayaklarının altına, gençliğinin önüne yatan 4-5 kadın. Hep böyle saygısız, nefret ve iğrençlik veren aşklar olmuştu. Sonra evlenmek mi diyordu. Tanımış olduğu kadınların 4'ü mü 5'i mi kocalıydılar. Bunların kendisinde bıraktığı etkileri düşünerek evlenmek diye omuz silkiyordu. Çayırın ta öbür ucunda taş köprüye kadar ilerlediler. Orada önlerine başka bir yol, yine gölgelik bir yol çıktı. Suat, "Aman biraz da buradan," dedi. Bu Tokat'a gidiyordu. Necip bu yolu sonundaki büyük ormanı tarif ederek bir kenara, buralara geldiğini anlatıyordu. Çevre hep bahçeliydi. İspinozlar neşeleriyle burasını doldurmuşlardı. Sessizlik içinde yanlarından geçen rüzgarın yapraklarla öpüşmesinin şarkısı duyuluyordu. Döndüler. Oradan geçen bir adama derenin öte tarafındaki yolu sordular. Onun gösterdiği yerden geçtiler. Bu derenin öbür sırtında otların arasında kaybolmuş bir patikaydı. Küçük söğütlerle belli oluyordu. Yanı başından ince, kuş gibi öten ince bir su akıyordu. Buradan çayır, yüksekten yolun ağaçlarındaki heybet, derenin yılan gibi kıvrılıp bükülen şeridi, çayırın bütün renk ve dalgacık olan yüzeyiyle baygın baygın serpiniyordu. Onlar gittikçe coşarak, neşelendikçe neşelenerek, kuşlar gibi cıvıldadıkça, Necip birçok zaman kendisini neşelendiren yasının ve acısının ara sıra yaptığı gibi sessiz ve karanlık, ruhunu ezen bu acıklı bezginlik içinde çok bahtsızdı. Ya ben ne yapayım, niçin hep böyleydi? Dünyada durgunluk ve rahatın hep kuruntu olduğunu görüp, kendisini üzen şeylerin de hep hayal gücünün, kendi dileğinin yarattığı şeyler olduğunu düşünerek kendisine, ruhuna karşı bir şey yapamadığından, kendisini iyi etmek için bir çare bulamadığından deliren bir hiddet ve öfke duyuyordu. Önce yerden havalanmak için gökyüzünü yeter bulamayan bir güzel hülya, yüksek bir emel, bir günahsızlık isteğiyle boğulur, o zaman bir hiç için canını verecek hale gelirdi. Fakat sonra yine o hiçlerden biriyle bütün havalanarak yükselme hevesi yaralanır, her güzeli bir yara haline koyan incelme duyguları uyanır, hayatın, dünyanın, insanların, ruh ve kalbin ne olduğunu soğukkanlılıkla, kendisine karşı bile düşmanca bir damla şiire yenilmeyerek, arzularının ne iğrenç, emellerinin ne gülünç, başarılarının ne miskin, bütün mutlulukların, neşelerin ne kadar süslü olurlarsa olsunlar, ne kadar pis olduğunu düşünmekten doğan umutsuzluk ve bezginlikle harap olur, sisli, küflü kalırdı. Ah, ara sıra ruhunu heyecanla ürperten o masumluk güzelliğine her zaman eğilim duyabilseydi, herkes gibi o da hayatı yalın, renkli, masum gözlerle görseydi. Hayat onu kollarının arasına alıp tırnakları, dişleri ile parlayarak bu hale getirmemiş olsaydı. Halbuki diyordu. Evet, bilirdi ki ona dinginlik ve şiir ne kadar gerekliyse ruhunda fırtınayı, karanlığı, gizemliliği de öyle derin bir özleyiş vardı. Bu dinginlik dönemlerinden sonra şimşek ve yıldırıma muhtaç olacağını bildiği için başını eğerek halbuki diyordu. Şimdi tabiatın bu bereketli gelişmesi içinde su ile şişkin toprakların, otların, çiçeklerin içe işleyen güzel kokularıyla bütün duyguları coşarak ona ateşli bir acele ile hırstan ürpertiyordu. Her şeyin böyle çiçekli, güzel kokulu olduğu, önünde böyle fısıldayarak giden bir karı koca bulunduğu bir zamanda, ta ruhunun derinliğinde titreyen acıklı bir istekle beğenmemekten, iğrenmemekten, kadınsız geçen yoksun hayatının bütün verimsiz ihtiyaçlarıyla muhtutluluk isteklerinin taştığını duyuyordu. Fakat onda her isteğini işlemez bir hale sokan dimağı yine işlemeye başlamış, kendisi Süreyya'ya benzemediği için onlar gibi mutlu bir evlilik hayatı kurmuş olsa bile yine acılar icat edeceğini, hem bu hayatında kim bilir ne kirli, ne acı köşeleri bulunduğunu düşünmeye başlamıştı. Evet, kim bilir sizde neler vardır, uyuyan yahut gizlenmiş neler vardır, diyordu. Ah, eğer Suat ve Süreyya arkalarından bastonuyla otları kırbaçlayarak gelen, ara sıra birkaç sözle konuşmalarına katılan yahut gördükleri şeyler hakkında bir düşüncesini söyleyen ve hatta şen görünen Necip'in ruhundan neler geçtiğini şüphe etselerdi, onu ne kadar iğrenç bulurlardı. Ve Necip işte kendisi de kendisinden iğreniyor ve asıl onu azaba işte bu iğrenme sokuyordu. Yine o dimağının sesini yükselterek, ancak herkesin hayatında da böyle başkalarının iğrenç bulacağı anlar vardır demek istiyordu. Fakat onu öldüren herkesten çok kendisinin fenalığıydı. Kendi kendisine saygı duymamak kadar ona azap veren bir hal yoktu. Kendisinden korktuğu, ruhunun karanlığından ürkek bir iğrenme duyduğu zamanlar, ah ne kirli bir bilmeceyim diyerek kendisindeki bu iki ruhu, bu bazen mavi ve saf fakat çoğu zaman böyle kanlı, tiksinç iç dünyasını düşünür, sürekli bir ses olmak üzere içinden kendisine canavar diye seslenen bir vicdan bulurdu. Etrafında hep kötülükler görmesi, bunları kendisinde bulmak kadar onu öldürmüyordu. Kendisi o kadar yüceliklere tutkun olduğu halde bu kötülüklerden el çekemezse başkaları ne olur diye düşünerek kendisinden kaçmak ister, masumluk hayvanlıkla zincirlenmiş gibi onda daima boğuşurlar, hiçbir zaman yapmadan önce yaparken ve hele son ateşler içinde yanmadan başkalarının içgüdüyle yaptıkları bayağı kötülükleri bile yapamazdı. Birden Suat döndü. "Susuyorsunuz siz," dedi. Necip bir yalan bulmak için sıkılarak "şu yola bakıyordum," diye cevap verdi. Sonra ekledi. "Galiba gelirken gördüğümüz küçük tepeye çıkıyor. Neydi o? Servi burnu mu diyorlar, ne diyorlar?" Suat şemsiyesiyle göstererek "şurası mı?" diye sordu. Süreya kopardığı bir çiçeği ceketinin iliğine iliştirmekle meşgul, "Ha, servi burnu," dedi. "Gidelim mi? Sanırım daha vakit var." Ve oraya çıktıkları zaman rüzgarın sönmüş, denizin gümüş bir gevşeklikle bayılmış olduğunu gördüler. Zeminin dalgaları dağıldıkça içeri doğru tepeler, gittikçe silsilenen bayırlar, sonra dağlar oluşturuyor ve her noktası tatlı yeşil bir çimenle baştan başa örtülü görünüyor. Oradan Tahisar'a, Kaplıca'ya kadar görünüyor. İkisi arasında akan mavi suların dumanları içinden boğazın bükülerek, kıvrılarak dolanan yolu fark ediliyordu. Güneş Tarabya'nın üstünde bir aynada görülüyormuş gibi kamaştıran ateş beyazıyla bir güneş gibi değil, sınırsız, biçimsiz bir cehennem levhası gibi ufku bekliyordu. Kıyıdan geçen bir römörkorun ağır adım sesleri sayılıyor, ılık hava nefessiz, dalgasız uyukluyordu. Suat biraz yüksek olan kenara yaklaşmış, "Oo," diyordu. Hep birlikte oraya gittiler. Sığ sahilde kaya parçalarını gösteriyordu. Buranın cam göbeği kumları üstünde denizin kıvrımları gümüşlenerek hareleniyordu. Dibindeki en ufak taşlar bile elle gösterilerek sayılacak kadar duru olan deniz gitgide yeşili mavileşerek uzuyor. Kırmızı rengiyle denizi boyayan dubadan sonra karşı sahile gittikçe kah yeşil, kah mor, kah mavi uzuyordu. Suat gülerek ve burundaki taşları, suyun altında görünmeyen kayaları göstererek, "İşte şurası tehlike burnu," dedi. "Bütün gemiler boğaz içinin dehşetli fırtınalarından burada korkarlar." Necip soruyordu, "Acaba sandallar da mı?" Süreyya karşıda büyük dere rıhtımı önünde durularak dere gibi sahilin bütün binalarını koynunda yansıtan denizden başını çevirip bakarak güldü. "Galiba yalnız sandallar. Hatta durgun havada bile. Sanırım asıl durgun havalarda. Baksanıza." Eliyle geniş bir çizgi çizerek bir dalgasız denizi, bir rüzgarsız gökyüzünü gösterirken Suat gülüyor, Necip'e bakıyordu. "Kemici Bey keşif yapıyor. Harita çizecek olmalı." Süreyya omuzlarını kaldırdı. "Unutuyorsunuz ki sandal yürümek ve bizi taşımak için rüzgara muhtaçtır. Şimdi nasıl gideceğimizi düşünün. Bakın püf yok." Suat dudak büktü. "Kürekleri siz çektikten sonra, çünkü dünya tanıktır ki bu işin içinde hiç suçsuz iki kişi varsa Necip Bey'le biz, ikimiziz." Süreyya düşünüyor, karar veremiyordu. Sonra dedi ki, "Buradan kürekle Tarabya'ya geçer, oradan bir arabaya bineriz. Sandalı da bırakırız. Yeni mahalleye ağır ağır gelsin." Necip başını sallıyordu. Acaba akıntı izin verecek miydi? Tarabya'ya geçmek için galiba biraz yükselmek gerekirdi. Ya sonra? Suat gülüyor, "Gemici Bey akıntıyı unuttu," diyor. Süreyya'nın düşüncesini savunmak için söylediği sözleri gürültüye, haksızlığa boğmak için uğraşıyordu. Süreyya haykırarak, "Yeni mahalleye kadar çıkmak daha kolay değildir ya," demek istiyordu. Sonra karar verildi ki bu sahilde sular yukarı olduğu için yükselecekler, oradan yeni mahalleye kürekle geçeceklerdi. Suat şemsiyesini sallayarak, "Herhalde şimdiden sandala binmeliyiz. Yoksa bu gidişle galiba yemeği denizde yiyeceğiz," dedi. Sonra yürürken kocasının koluna girip eliyle şurada burada rüzgarla atılmış kalmış olan tül dalgaları gibi dumanları göstererek ve gizli bir sesle sokularak, "Bunlardan korkmuyor musun?" diye sordu. Süreyya bu sesten, bu sokuluştan memnun, "İşte kadınların gemiciliği bu kadar olur," diye eğleniyordu. "Onlar yalnızca ağırlık vermeyi bilirler. Hele yorgun olurlarsa. Başka çare yok Suat. Gemici karısı gemici olmalıdır. Yoksa ben kürek çekerken yalnız safra olmayı elbet sen de istemezsin."
Ayrım sonu.